Ayrım 9. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 115. Ferhat. Polis hiçbir şeye karışmadı. Karıştıysa baskınlara yardım etmiştir. Suratlarını atkıyla gizleyip takımlar halinde gelip evleri basmaya, vurup kırmaya, Alevilerin dükkanlarına yağmalamaya başladılar. 3 ev, 4 dükkan. Dersimlilerin bakkalı hep yanmış. Bizimkiler de damlara çıkıp ateş etmeye başlayınca gece geri çekildiler. Ama ortalık aydınlanınca gene geleceklerini sanıyoruz. Hadi gidelim biz şehre, dedi sabah babası Mevlüt'e. Ben kalacağım, dedi Mevlüt. Evladım, bunların kavgası hiç bitmez. Birbirlerine kıymaya, kana doyamaz bunlar. Siyaset bahane. Biz yoğurdumuzu, bozamızı satalım. Sen hiç karışma. Alevilerden, solculardan, Kürtlerden, o Ferhat'tan da uzak dur. Buradan onları söküp atarlarken biz de evimizden olmayalım. Mevlüt kapıdan dışarı adım atmayacağına şeref sözü verdi. Burada kalıp evi bekleyecekti ama babası gittikten sonra da evde hiç duramadı. Ceplerini kabak çekirdekleriyle doldurdu, yanına küçük bir mutfak bıçağı aldı ve sinemaya koşan bir çocuk gibi merakla yukarı mahallelere koştu. Sokaklar kalabalıktı. Ellerinde sopalarla yürüyen birilerini gördü. Hiçbir şey olmamış gibi kucağında ekmekler bakkaldan dönerken ciklet çiğneyen genç kızlar, bahçelerinde çamaşır çitileyen kadınlar da gördü. Konya, Giresun, Tokat'tan gelen dindar kalabalık Alevilerle saf tutmuyor ama onlarla çatışmıyordu da. Abi geçme bu aradan, dedi bir küçük dalgın Mevlüt'e. Dut tepeden burayı vurabilirler, dedi çocuğun arkadaşı. Mevlüt hayali bir yağmurdan sakınır gibi kurşun yağacak açıklığı hesaplayarak bir hamlede sokağın öte yanına geçti. Çocuklar hareketlerini hem ciddiyetle izledi hem de güldüler. Okula gitmediniz mi, dedi Mevlüt. Okul tatil, diye bağırdı çocuklar mutlulukla. Yanmış bir evin kapısında ağlayan bir kadın gördü. Tıpkı kendi evlerindekine benzer hasır bir sepeti, ıslak bir şilteyi çıkarıyordu dışarı. Dik yokuşu çıkarken biri ince uzun, diğeri toz toparlak iki genç Mevlüt'ü durdurdular. Ama bir başkası Mevlüt'ün Kültepe'li olduğunu söyleyince geçebildi. Kültepe'nin Duttepe'ye bakan cephesinin üst kısımları mevziye dönüştürülmüştü. Beton parçaları, demir kapılar, içi toprak dolu teneke saksılar, taşlar, tuğlalar ve briketlerden örülen mazgallı mevzi duvarları bazen bir eve saplanıyor, öbür taraftan çıkıp çatallanarak uzuyordu. Kültepe'ye ilk yapılan eski evlerin duvarları kurşun geçiriyordu. Ama Mevlüt o evlerden bile karşı tepeye doğru ateş edildiğini gördü. Kurşun pahalıydı, çok ateş edilmiyordu. Sık sık uzun sessizlikler oluyor, bu karşılıklı ateşkeslerde Mevlüt de başkaları gibi tepenin bir yerinden diğerine geçiyordu. Ferhat'ı öğleye doğru yukarılarda, şehre elektrik veren hattı taşıyan direğin hemen yakınına yeni yapılmış bir beton binanın çatısında buldu. Yakında polislerle gelirler, dedi Ferhat. Kazanmamıza imkan yok. Faşistlerle polis hem daha silahlandılar, hem de bizden daha kalabalıklar. Basın da onların yanında. Bu Ferhat'ın şahsi görüşüydü. Başkalarının yanında ise asla sokmayacağız bu orospu çocuklarını buraya, diyor. Silahı olmamasına rağmen hemen ateş edecekmiş gibi davranıyordu. Yarın gazeteler Kültepe'de Alevi katliamı diye yazmaz, dedi Ferhat. Örgüt isyanı bastırıldı. Komünistler kötülük olsun diye kendilerini yakıp intihar etti diye yazarlar. Madem sonu kötü olacak niye savaşıyoruz ki, dedi Mevlüt. Hiçbir şey yapmadan boyun eğip teslim mi olalım? Mevlüt'ün kafası karıştı. Duttepe sırtlarıyla Kültepe'nin evlerle, sokaklarla, duvarlarla tıkış tıkış olduğunu, İstanbul'da geçirdiği bu 8 yılda pek çok gecekonduya kat çıkıldığını, çamurla yapılmış bazılarının yıkılıp biriket hatta betonla yeniden yapıldığını, evlerin dükkanların boyandığını, bahçelerin yeşerip ağaçların büyüdüğünü ve her iki sırtı da sigara, Coca-Cola ve sabun ilanlarının kapladığını gördü. Bu ilanların bazıları gece aydınlatılırdı. Solcuların başıyla sağcıların başı aşağı meydana, vuralların fırınını oraya insinler, mertçe dövüşsünler, dedi Mevlüt, yarı şaka yarı ciddi. Galip gelenin tarafı savaşı da kazanmış olsun. Karşılıklı iki tepenin kale burcu benzeri savunma duvarlarında ve savaşçıların bekleşmesinde eski masallardan çıkma bir yan vardı. Öyle bir kavga olsa, Mevlüt sen kim kazansın istersin? Sosyalistleri tutarım, dedi Mevlüt, ben kapitalizme karşıyım. Ama ileride biz de dükkan açıp kapitalist olmayacak mıyız, dedi Ferhat gülümseyerek. Aslında komünistlerin fakirleri korumasını seviyorum, dedi Mevlüt. Ama Allah'a niye inanmıyorlar? Sabah saat 10'dan beri Kültepe ve Duttepe'nin üzerinde gezinen sarı helikopter yeniden gelince her iki tepede birbirine cephe almış kalabalık sessizleşti. Helikopterin saydam kabininin içindeki askerin kulaklık taktığını tepelerde mevzilenmiş herkes görüyor, seyrediyordu. Bir helikopter yollanması iki tepedeki herkes gibi Ferhat'la Mevlüt'e da gurur veriyordu. Kültepe'nin uzaktan görünüşü, sarılı kırmızılı oraklı çekiçli bayrakları, evler arasında gerilmiş bez pankartları, yüzlerini atkılarıyla saklayan ve uçan helikoptere slogan atan genç kalabalıklarıyla tıpkı gazetelerde çıkan terör ve isyan fotoğraflarındaki gibiydi. Karşılıklı ateş bütün gün sürdü, kimse ölmedi. Birkaç kişi yaralandı, o kadar. Hava kararmadan az önce polis megafonlarının madeni sesiyle gece her iki tepede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Daha sonra da Kültepe'de evlerde silah araması yapılacağı ilan edildi. Eli silahlı bazı kahramanlar polisle çatışmak üzere mevzilerde kaldılar. Ama silahsız Mevlüt'le Ferhat evlerine döndüler. Babası bütün gün yoğurt sattıktan sonra akşam kazasız belasız eve dönünce Mevlüt şaştı. Baba oğul masaya oturup konuşa konuşa mercimek çorbası içtiler. Gece geç saat Kültepe'de elektrikler kesildi ve güçlü ışıklarını yakmış panzerler kötü niyetli hantal yengeçler gibi karanlık mahallelere girdiler. Arkalarında savaş akrabalarını izleyen yeniçeriler misali coplu silahlı polisler koşa koşa yokuşları çıktılar. Mahallelere daldılar. Bir süre yoğun silah sesleri geldi, sonra her şey sinir bozucu bir sessizliğe büründü. Geç vakit kör karanlıkta Mevlüt pencereden dışarı baktığında yüz maskeli ihbarcıların sivil polislere ve askerlere basılacak evleri gösterdiğini gördü. Sabah kapı çaldı. Patates burunlu iki er silah arıyordu. Babası burasının bir yoğurt satıcısının evi olduğunu, siyasetle ilgileri olmadığını söyledi. Saygıyla eğilerek onları içeri buyur etti. Masaya oturtup çay sundu. Askerler patates burunluydu ama akraba değildiler. Biri Kayserili, öbürü Tokatlıydı. Yarım saat oturup bu üzücü olaylarda yaşla birlikte kurunun da yanacağından, Kayserispor'un bu yıl 1. lige çıkabileceğinden söz ettiler. Tezkere almaya kaç ayları vardı, komutanları iyi miydi, yoksa lüzumlu lüzumsuz dövüyor muydu onları diye sordu Mustafa Efendi. Onlar çay içerken Duttepe'deki bütün silahlar, sol kitaplar, posterler, pankartlar toplandı. Üniversite öğrencilerinin ve olaylara karışan öfkelilerin büyük çoğunluğu gözaltına alındı. Çoğu uykusuz olan bu kalabalık, otobüslerde başlayan bir sıra dayağından sonra daha dikkatli uygulanan falakalı, manyetolu ve elektrikli işkenceden geçirildi. Yaraları kapanınca saçları kesilip silahlar, posterler ve kitaplarla fotoğrafları çekildi ve gazetelere verildi. Haklarında kimi için idam, kimisi için müebbet talebiyle açılan davalar yıllar sürdü. Kimisi 10 yıl yattı, kimisi 5 yıl. Bir ikisi hapisten kaçtı, kimisi beraat etti. Bazıları da hapishanelerde karıştıkları isyanlar ve açlık grevleri sonucu kör oldu, sakat kaldı. Atatürk Erkek Lisesi de kapatılmıştı. 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda 35 solcu ölünce, gelişen gergin siyasi hava ve İstanbul'un her yerinde işlenen siyasi cinayetler okulun açılmasını geciktirdi. Mevlüt derslerden daha da uzaklaştı. Siyasi sloganlarla kaplı sokaklarda geç saatlere kadar yoğurt satıyor, akşamları kazancının çoğunu babasına teslim ediyordu. Okul açılınca içinden gitmek gelmedi hiç. Yalnız sınıfın değil, arka sıralarda oturanların da en yaşlısıydı artık. 1977 Haziran'ında karneler dağıtılınca Mevlüt liseyi bitiremediğini gördü. Yazı kararsızlık ve yalnızlık korkularıyla geçirdi çünkü Ferhat ve ailesi diğer Alevi ailelerin bazılarıyla birlikte Kültepe'den gidiyordu. Ferhat'la Temmuz'dan itibaren ortak bir iş, bir satıcılık işi yapmayı, kışın siyasi olaylardan önce birlikte hayal etmişlerdi ama göç hazırlıklarıyla uğraşan Ferhat, Alevi akrabalarının içine dönmüştü. Hevesli değildi. Mevlüt Temmuz ortasında köye döndü. Annesiyle uzun zaman geçirdi ama onun seni evlendireyim demelerine kulak asmadı. Askerliğini yapmamıştı, parası yoktu. Evlenmek köye dönmek olacaktı. Yaz sonunda okullar açılmadan liseye gitti. Sıcak Eylül sabahı eski okul binası loş ve serindi. İskelete kaydını bir yıllığına dondurmak istediğini söyledi. İskeletin 8 yıldır tanıdığı öğrencisine artık saygısı vardı. ''Niye erteliyorsun? Bir yıl dişini sık bitir şu okulu.'' dedi şaşırtıcı bir şefkatle. ''Herkes yardım eder sana. Lisemizin en yaşlı öğrencisisin.'' ''Gelecek sene üniversiteye giriş dershanesine gideceğim.'' dedi Mevlüt. ''Bu sene çalışıp dershane parasını da denkleştireceğim. Liseyi de gelecek sene bitireceğim.'' Bütün bu senaryoyu İstanbul treninde kelime kelime düşünmüştü. ''Bu mümkün.'' Mümkün de. O zaman 22 yaşında olacaksın dedi kalpsiz bürokrat iskelet. Bu lisenin tarihinde 22 yaşında mezun olan kimse yok. Mevlüt'ün yüzündeki ifadeyi gördü. Hayırlısı, kaydını bir yıllığına donduruyorum. Yalnız İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir kağıt getirmen lazım. Mevlüt bunun ne kağıdı olduğunu sormadı bile. Daha okulun bahçesindeyken 8 yıl önce ilk defa girdiği lise binasına bunun son gelişi olduğunu kalbiyle anlamıştı. Aklı ise mutfaktan hala gelen UNICEF sütünün, artık kullanılmayan kömürlüğün ve ortaokuldayken kapısından korkuyla baktığı, lisedeyken kalabalık içinde sigara otlayıp içtiği bodrum kat helasının kokusuna hiç kapılmamasını öğütlüyordu. Öğretmenler odasının ve kütüphanenin kapısına hiç dönüp bakmadan merdivenlerden indi. Son gelişlerinde her seferinde zaten bitiremeyeceğim, ne geliyorum ki diye düşünürdü. Atatürk heykelinin yanından son kere geçerken, çok isteseydim mezun olurdum dedi kendi kendine. Okula gitmediğini babasından sakladı. Kendinden de saklıyordu bunu. Okula devam edeceği ihtimaline inanabilmesi için gerekli sağlık müdürlüğü raporunu da gidip almadığı için okul konusundaki şahsi görüşü bile kendi kendine söylediği bir resmi görüşe dönüşüyordu. Zaten gelecek sene üniversiteye giriş kursu için para biriktirdiğine bazen içtenlikle inanabiliyordu da. Bazen de gittikçe azalan düzenli müşterilerine yoğurt verdikten sonra sırığını, terazisini, yoğurt tepsilerini bir tanıdığın yerine bırakır, şehir sokaklarında bacaklarının onu götüreceği yerlere doğru koşardı. Seyretmesi birbirinden zevkli pek çok şeyin aynı anda hareket ettiği bir yer olarak seviyordu şehri. En çok şey de Şişli, Harbiye, Taksim, Beyoğlu civarında oluyordu. Sabah bir otobüse atlar, bu semtlere bilet almadan ve yakalanmadan gidebildiği kadar gider, sonra yoğurt yüküyle giremediği sokaklara hiçbir yük olmadan özgürce girer, şehrin karmaşası, gürültüsü içinde kaybolmayı, vitrinlere bakmayı çok severdi. Mankenlere bakmaktan, uzun etekli annelerle mutlu çocukların takım elbiselerinin sergilendiği düzenlemeleri seyretmekten hoşlanır, çorapçı vitrinlerindeki kopuk manken ayaklarına dikkatle bakardı. Derken kafasının içinde o anda uydurduğu bir kurguya kapılır, karşı kaldırımda yürüyen kumral bir kadını 10 dakika izler, sonra önüne çıkan bir lokantaya ani bir kararla girer, aklına gelişigüzel gelen bir lise arkadaşının adını verip "Burada mı?" diye sorardı. Bazen Mevlüt daha bir şey sormadan "Bulaşıkçı aramıyoruz" diye aksi bir sesle durdururlardı onu. Sokağa dönünce bir an aklından Neriman geçer ama aklına esen yeni bir hayale uyarak gelişinin tam aksi istikamete, mesela tünelin arkalarına doğru yürür ya da Ferhat'ın uzak akrabası kapıda bilet kesiyor olabilir diye rüya sinemasının dar lobisinde afiş ve fotoğraflara bakarak oyalanırdı. Hayatın vereceği huzur ve güzellik ancak hayatından uzakta başka alemleri düşlerken ortaya çıkıyordu. Bilet alıp film seyrederken, hayal kurarken olduğu gibi ruhunun bir yerinde suçluluk duygusunu ince bir acı gibi hissederdi. Boşuna vakit kaybettiği, altyazıları kaçırdığı, dikkati filmin talep etmediği tuhaf ayrıntılara ve çekici kadınlara takıldığı için suçluluk duyardı. Film seyrederlerken bazen anlaşılır nedenlerden, bazen de hiçbir neden yokken çükü kalkınca sinema koltuğunda kamburunu çıkarıp içine döner, eve akşam babasından 2 saat önce dönerse yakalanma telaşına kapılmadan rahat rahat 31 çekeceğini hesaplardı. Bazen de sinemaya gitmez, tarla başında bir dükkanda berber çıraklığı yapan Muhini'yi görmeye gider ya da Alevilerin, solcu şoförlerin gittiği bir kahvehaneye uğrar, burada Ferhat'ın kendisine tanıttığı bir tezgahtar çocuk ile biraz sohbet eder, derken bir masada okey oynayanları seyreder, bir yandan da gözünün ucuyla televizyona bakardı. Vakit öldürdüğünü, aslında hiçbir şey yapmadığını, liseye de devam etmediği için hayatının da doğru bir yolda olmadığını anlar ama bu gerçek o kadar acı verirdi ki başka hayallerle teselli ederdi kendini. Ferhat'la ortak yeni bir işe girişebilirlerdi. Önce değişik tarz bir sokak satıcılığı, yoğurt tepsilerinin yerleştirileceği iterek giden ve çanı hareketle çalan tekerlekli bir araba hayal ediyordu. Ya da az önce gördüğü boş dükkan gibi bir yerde küçük bir tütüncü dükkanı, hatta şu hiç iş yapmayan gömlekçi kolacının olduğu yerde bir bakkal dükkanı açabilirlerdi. İleride herkesi şaşırtacak kadar çok para kazanacaktı. Oysa sokak yoğurtçuluğu ile para kazanmanın gittikçe güçleştiğini, ailelerin yoğurdu cam kaplarda bakkallardan alıp masalarının üzerine koymaya hızla alıştığını da kendi gözleriyle görüyordu. ''Vallahi artık seni görmek için alıyoruz köy yoğurdunu Mevlüt oğlum.'' demişti iyi niyetli yaşlı teyzelerden biri. Artık hiç kimse Mevlüt'e liseyi ne zaman bitireceğini sormuyordu. Mustafa Efendi. İş 1960'larda çıkan cam kaselerde kalsaydı kolaydı. Toprak kaplar benzeri o ilk yoğurt kaseleri kalın ve ağırdı. Depozite fiyatı yüksekti. Sağından solundan kenarı kırılır, çatlar, bakkal boşları iade parasını vermezdi. Ev hanımları da boşalan cam kabı her işte kullanırdı. Kendinin mama tası, küllük, kullanılmış yağın saklanacağı kavanoz, hamam tası veya sabunluk. Her türlü pis mutfak ve ev işi için kullanıp bir gün akıllarına eserse depozito parası için bakkala iade eder. Böylece el alemin çöp teknesi, köpeğinin salyalı kabı, kağıthanedeki bir atölyede hortum suyuyla şöyle bir yıkanıp bir başka İstanbul'lu ailenin güzel ve mutlu sofrasına en temiz ve sağlıklı yeni yoğurt kabı ile konardı. Bazen müşteri tartacağım yoğurdu koyayım diye terazinin bir kefesine her zamanki gibi boş bir temiz tabak yerine bu kaselerden birini koyarsa tutamazdım kendimi. Abla kendim için söylüyorsam namerdim diye söze girerdim. Ama bu kaseleri Çapa kliniklerinde idrar kutusu olarak, Heybeliada sanatoryumunda veremliler için balgam hokkası olarak kullananlar var. Daha sonra cam kapların hafif ve ucuzunu piyasaya çıkardılar. Bakkala iadesi, depozito parası yok. Cam kap bir yıkarsın bardaktır, ev kadınlarına hediyedir dediler. Fiyatını da yoğurdun fiyatı içine gizlediler tabii. Ha gayret omuzlarımı hakiki Silivri yoğurduna onunla da rekabet ediyorduk ki bu sefer şirketler üzerinde bir inek olan süslü bir etiket yapıştırdılar cam kaba. İri harflerle yoğurdun markasını yazıp televizyona reklamını verdiler. Sonra üzerinde aynı inek Ford marka yoğurt kamyonları çarpık çurpuk dar sokaklara girip bakkal bakkal gezip ekmeğimizi elimizden almaya başladılar. Allah'tan geceleri boza satıyoruz da geçimimiz hala yerindedir. Mevlüt serserilik etmeyip biraz daha çalışsa, kazandığı paranın hepsini babasına verse, köye kış için biraz para götüreceğiz. 9. ayrımın sonu sayfa 122.